Ayrım 6, sayfa 42, 6. kısım. Yağmur damlaları sırtında tıpırdıyordu. Nemans, jandarma karakolundan ödünç yürüyüş ayakkabıları almış, şimdi de kayalığın çıkılması nispeten kolay basamaklarını tırmanıyordu. Yarığın hizasına vardığında cesedin bulunduğu dar girintiyi inceledi, yarığın iç darını büyük bir dikkatle araştırdı. Gore-Tex eldivenler içindeki elleriyle taşta spit izleri aradı. Taşta delikler vardı. Buz gibi su damlaları yüklü rüzgar yüzünü kamçılıyordu. Ama Nemans bu duygudan hoşlanırdı, oldum olası. Küçük gölün kıyısına vardığında tüm olumsuz koşullara rağmen güçlü bir tatmin duygusu kaplamıştı içini. Belki de katil burayı aynı nedenle seçmişti. Burası döküntüsüz, pürüzsüz bir sükunet yuvasıydı. Bir dinginlik merkezi. Yeşim rengi suların şiddetli, yüklü ruhlara barış ve huzur getirdiği bir yer. Hiçbir şey bulamıyordu. O yoğun çevresini de araştırdı. Takoz izi yoktu. Dizini yarığın kenarına dayayıp iç duvarı sıvazladı. Birden parmakları o yoğun tavanın ortasında belirgin bir delik buldu. Fanny Ferreira'ya sessiz bir teşekkür gönderdi. Doğru bilmişti genç kadın. Takoz ve makaralar taşıyan katil, anlaşılan kendi ağırlığını kullanarak cesedi buraya çıkarmıştı. Kolunu daha ileri uzattı, içerisini iyice yokladı, sonra üçgen şeklinde yerleştirilmiş 20'şer santim derinliğinde 3 delik buldu. Makaraları taşıyan 3 spitin izleri. Cinayetle ilgili ayrıntılar beliriyordu. Remy Kallias dağdaki gezintisi sırasında hazırlıksız yakalanmıştı. Katil onu bağlayıp işkence yapmış, bu ıssız yüksek tepelerde parçalayıp öldürmüş, sonra da kurbanın cesediyle birlikte vadiye inmişti. Nasıl? Nemans 15 metre aşağıya suların cilalı bir ayna gibi hareketsiz göründüğü göle baktı. Dereden. Katil dereyi bir kano ya da benzeri bir şeyle aşmış olmalıydı. İyi ama bu kadar zahmet sebebi neydi? Cesedi cinayet yerinde bırakmak daha kolay, daha mantıklı olmaz mıydı? Dikkatle aşağıya indi, kıyıya vardığında eldivenlerini çıkardı, sırtını kayalara döndü, bu kez dümdüz sularda yarığın aksini aradı, yansıma bir tablo kadar belirgindi, şimdi inanmıştı. Burası bir tapınak olmalıydı, sükunet ve temizlik tapınağı. Belki de katil burayı bu nedenle seçmişti. Her neyse, komiser artık bir şeyi iyi biliyordu. Peşinde olduğu katil usta bir dağcıydı. Neyman'sın arabasında güçlü bir telsiz vardı ama başkomiser bu aleti hiç kullanmazdı. Tıpkı daha da güvensiz bulduğu cep telefonu gizli konuşmalar için kullanmadığı gibi. Yıllardan beri model ve markasını sık sık değiştirdiği bir pagardan, yani çağrı cihazından yararlanıyordu. Kimse bir parola kullanarak girilen böyle bir sistemi dinleyemezdi. Bu aleti radyo mesajlarının gizliliğinin farkına varan uyuşturucu tüccarlarına borçluydu. Nemans cihazının numarası ile şifresini Josino, Barnes ve Vermont'a vermişti. Arabaya binerken cihazı cebinden çıkardı ve kadranın düğmesine bastı. Mesaj yoktu. Motoru çalıştırıp üniversiteye döndü. Saat sabahın 11'i olmuştu. Yemyeşil meydanın ortasından tek tük insan geçiyordu. Beton bloklara göre biraz yanda kalan birkaç öğrenci koşturuyordu. Yan yola sapıp merkez binaya yöneldi. 8 katlı bu dev bunker 600 metre uzunluğundaydı. Arabasını durdurup elindeki planı inceledi. Büyük bina kütüphanenin dışında tıp ve fizik bilimleri amfilerini de barındırıyordu. Ara katlarda da uygulamalı çalışmaların yapıldığı salonlar vardı. En üst kat yatakhanelere ayrılmıştı. Kampüs bekçisi keçe uçtu kırmızı kalemle Remy Kallias'ı ve eşinin daire numarasını yazmıştı. Pierre Nemans ana girişin yanındaki kütüphane kapısını geçti ve kendini binanın geniş holünde buldu. Geniş pencerelerle aydınlanmış büyük bir mekan. Duvarlarında sabah aydınlığında parlayan naif freskler bulunan kolün diğer ucu 100 metre ötede madeni bir toz içinde gözden kayboluyordu. Paris üniversitelerinin açık renk mermeri ve ahşabı ile ilgisi bulunmayan bu yer boyutlarıyla daha çok Stalin mimarisini andırıyordu. En azından böyle sanıyordu Nemans. Başka hiçbir fakülteye adım atmamıştı ne de olsa. Ne Paris'te ne de başka bir yerde. Asma merdivenlerin granit basamaklarına tırmandı. Merdiven birbirinden dikey lambalarla ayrılmış, keskin dönemeçli bölümlerden oluşuyordu. Diğer kısımlar gibi ezici, aynı mimarın elinden çıktığı kesin bir fantezi. Her iki neon lambalarından biri yanmadığından yürürken tamamen karanlıktan ışıklı bölgelere girip çıkıyordu. Sonunda iki yanında numaralı küçük kapıların sıralandığı dar bir koridora girdi. Bu dar ve karanlık yolu izleyerek tüm lambalar ruhunu teslim etmişti. 34 numarayı Kalons çiftinin dairesini aradı. Kapı aralıktı. Başkomiser ince kontrplak kapıyı iki parmağıyla itti. Onu sessizlik ve loşluk karşıladı. Neiman şimdi daracık bir holdeydi. Dipte dar koridoru boydan boya geçen bir ışık şeridi vardı. Hafif aydınlık, duvara asılı çerçeveleri görmesini sağladı. 30'lu ya da 40'lı yıllardan kalma siyah beyaz fotoğraflar, göğü delen, toprağı ezen, birer gurur abidesi gibi görünmeye çalışan olimpiyat sporcuları. Yüzlerden, silüetlerden, duruşlardan bir çeşit endişe verici kusursuzluk ve bir heykel pürüzsüzlüğü, bir insan dışılık sızıyordu. Neiman's üniversitenin mimari üslubunu düşündü. Bütün bunlar tutarlı bir bütünlük oluşturuyordu. İnsanı pek rahatlatmayan bir bütünlük. Çerçevelerin içinde Remy Callens'ın portresini seçti, daha iyi görebilmek için duvardan indirdi. Kurban, güler yüzlü, kısa saçlı, yakışıklı bir gençti. Gözleri özellikle dikkat çekici bir ışıkla parlıyordu sanki. ''Siz de kimsiniz?'' Neiman's başını çevirdi. Koridorun ucunda yağmurluğa bürünmüş bir kadın gölgesi seçiliyordu. Komiser yaklaştı, yine bir çocuk. Bu da 25 yaşının altında olmalıydı. Kısaca kesilmiş açık renk saçları, solgunluğuyla gözlerinin etrafındaki halkaları daha da belirginleştiren derin çizgili küçük yüzünü çevreliyordu. Kadının güzelliğini görmek için ışık kontrastı gerekiyordu sanki. ''Adım Pierre Niemans'' diye açıkladı başkomiser. ''Bu kapıyı çalmadan evime girmeniz için yeterli bir neden mi?'' ''Özür dilerim, kapı aralıkta, siz Remy Callens'ın eşi misiniz?'' Kadın cevap verme yerine Niemans'ın elindeki çerçeveyi aldı, duvardaki yerine astı. Sonra soldaki odaya girerek yağmurluğunu çıkardı. Niemans, kızın yıpranmış hırkasının aralığından solgun ve zayıf memesini gördü. "Girin," dedi kadın, istemeye istemeye. Niemans, özen ve sadelikle döşenmiş minicik bir salona girdi. Duvarlarda modern resimler vardı. Simetrik çizgiler, ürkütücü renkler, anlaşılmaz şeyler. Fazla dikkat etmedi. Buna karşılık başka bir ayrıntı dikkatini çekti. Odada güçlü bir kimyasal kokusu vardı. Tutkal kokusu. Kalensler kısa zaman önce duvar kağıtlarını değiştirmiş olmalıydı. Bu ayrıntı yüreğini burktu. Çiftin yıkılmış kaderini, kadının yasının dibinde çıtırdayan mutluluk küllerini düşünüp ilk kez ürperdi. Ciddi bir sesle söze girdi. ''Madam, Paris'ten geldim. Sorgu hakimi tarafından kocanızın ölümüyle ilgili soruşturmaya takviye olarak çağrıldım. Ben, bir ipucu buldunuz mu?'' Komiser gözünü kadına dikti. Birden içinden bir şey, bir cam, herhangi bir şey kırmak arzusu geçti. Kadının içi üzüntü doluydu ama asıl hissettiği polise karşı nefretti. ''Şimdilik elimizde bir şey yok.'' demek zorunda kaldı ama umuyorum ki soruşturma... ''Sorularınızı sorun.'' Niemans küçük bir sandalyeye tüneyen kadının karşısında kanepeye oturdu. Sakinleşmek için eline bir minder alıp birkaç saniye boyunca oynadı. ''İfadenizi okudum,'' dedi sonunda. ''Buraya sadece ek bir iki şey öğrenmek için geldim. Bu bölgede dağda gezinti yapan bir sürü insan olmalı, değil mi? Yoksa Guernon'da vakit geçirebilecek başka bir yer olduğunu mu sandınız? Herkes ya yürüyüş yapar ya da dağa tırmanır.'' ''Ötekiler... Remy'nin nereye gittiğini bilirler miydi?'' ''Hayır, bundan hiç söz etmezdi. Sadece kendi bildiği yerlere gittiğini söylerdi. Bunlar basit gezintiler miydi yoksa yarışma gibi bir şey mi?'' ''Belli olmazdı. Remy cumartesi buradan yayan gitti. 2000 metrenin altında bir yerlere tırmanacaktı. Yanına malzeme almadı.'' Neiman's bir süre bekledi, sonra asıl konuya girdi. ''Kocanızın düşmanı var mıydı?'' ''Hayır.'' Cevaptaki kararlılık onu ikinci bir soru sormaya yöneltti. Kendisini de duyup şaşıracağı bir soru. ''Peki ya dostu var mıydı?'' ''Dostu da yoktu. Remy yalnız bir insandı. Öğrencilerle, kütüphaneye gelenlerle ne gibi bir ilişkisi vardı?'' ''Bu son zamanlarda dikkatinizi çekecek olağan dışı bir şey.'' Kadın cevap vermedi. Nemans ısrar etti. Kocanız özellikle gergin, asabi miydi? Hayır. Babasının ölümünden bahsedin. Sophie Callians gözlerini kaldırdı. Göz bebeklerinin rengi donuktu ama kaşlarının ve kirpiklerinin çizgisi olağanüstüydü. Omuzlarını silkti. Bir çığ altında kalıp öldü 93'te. O sırada henüz evli değildik. O konuda fazla bir şey bilmiyorum. Remy bu olaydan söz etmezdi. Sözünü nereye getirmek istiyorsunuz? Başkomiser bir şey söylemedi. Gözlerini çok düzenli yerleştirmiş eşyalarla dolu küçük odaya gezdirdi. Böylesi yerleri ezbere biliyordu. Burada Sophie Callians'ın yalnız olmadığının da farkındaydı. Ölünün hatırası hala burada bir yerlerdeydi. Sanki bir yerlerde yandaki odada bavullarını hazırlıyormuş gibi duvardaki tabloları işaret etti. Kocanız burada kitap bulundurur muydu? Neden bulundursun ki? Bütün gününü kütüphanede geçiriyordu zaten. Tezini kütüphanede mi hazırlıyordu? Kadın sadece bir baş hareketiyle onayladı. Nemans gözlerini bu katı ve güzel yüzden ayıramıyordu. Bir saat içinde böylesine çekici iki kadınla karşılaşmış olmaktan şaşkındı. Tezinin konusu neydi? Olimpiyatlar. Çok entelektüel bir konu değil bu. Sophie Collins küçümser bir tavır takındı. Tezinin konusu yarışma ile kutsalın ilişkisiydi. Vücudun ve düşüncenin ilişkisi. Edna'nın kendi vücudunun sınırlarını hiçe sayarak dünyanın doğurganlığını sağlayan ilk insanın mitosunu inceliyordu. Özür dilerim diye fısıldadı Nemans. Felsefe konularında oldukça bilgisizim. Bunu koridordaki fotoğraflarla bir ilgisi var mı? Hem var hem de yok. O fotoğraflar Leni Riefenstahl'ın 1935 Berlin Olimpiyatları ile ilgili filmden alınma klişeler. Oldukça etkileyici resimler. Remy o oyunların vücut ile düşüncenin fizik gücü felsefi anlama dayalı olimpiyat oyunlarının derin çakışmasını yeniden bulduğunu söylerdi. Anlattığınız Nazi ideolojisiydi değil mi? Kocam ifade edilen düşüncelerin biçimleriyle ilgilenmiyordu. Onu hayran bırakan bu birleşmeydi sadece. Düşünce ile gücün, ruh ile vücudun birleşmesi. Nemans bütün bu laf salatasından bir şey anlamamıştı. Kadın öne eğildi ve birden öfkeyle sordu. Sizi buraya neden gönderdiler? Neden sizin gibi birini gönderdiler? Sorunun saldırganlığını duymazdan geldi. Sorguları sırasında hep korkutmaya dayalı aynı soğuk ve insanlık dışı yöntemi kullanırdı. Ama karşısındaki polis olunca özellikle de böyle bir görüntüyle duygulara ya da çarşı psikolojisine seslenmenin bir yararı olmazdı. Sert bir sesle sordu. Size göre kocanızdan nefret etmek için bir neden olabilir mi? Suçlamaya mı başladınız? Ne? Cesedi görmediniz mi? Kocamı bir manyağın öldürdüğünü anlayamadınız mı? Remy'nin bir çılgınlığa yem olduğunu, ona saldıran, vuran, işkence yapıp yaralayan bir zırdelinin. Nemans derin bir soluk aldı. Gerçekten de o sessiz yalnız kütüphane memuru ile bu saldırgan kadını düşünüyordu. Sordu. Evliliğiniz yürüyor muydu? Sizi neden ilgilendiriyor? Rica ediyorum cevap verin. Yoksa benden mi kuşkulanıyorsunuz? Kuşkulanmadığımı biliyorsunuz. Lütfen cevap verin. Genç kadın sert bir bakış fırlattı. Haftada kaç kez mi soruyorsunuz? Nemans ensesindeki tüylerin diken diken olduğunu hissetti. Bana yardım edin, madam, işimi yapıyorum. Defol buradan, pis aynasız. Dişleri beyaz değildi ama dudaklarının kenar çizgisi harikaydı, çekiciydi. Nemans o ağzı elmacık kemiklerinin kıvrımına, yüzün solgunluğun içinde parlayan kirpiklere baktı. Ten renginin gözlerindeki parlaklığın, tüm bu ışık ve ton oyununun aldatıcı şeylerin ne önemi vardı? Güzellik bir çizgi işiydi, bozulmaz bir saflık işi. Yerinden kıpırdamadı. Defolun diye haykırdı kadın. Son bir soru. Remy hayatını üniversitede geçirdi. Askerliğini ne zaman yapmıştı? Sophie Callians dondu kaldı. Soruya hazırlıksız yakalanmıştı. Sanki içi üşüyormuş gibi kollarını vücuduna sardı. Askerlik yapmadı. Çürüye mi ayırdılar? Başıyla onayladı kadın. Hangi sebeple? Kadın gözleri yine komisere dikildi. Aradığınız ne? Hangi sebeple dedim. Psikiyatrik sanıyorum. Ruhsal sorunları mı vardı? Siz de nereden çıktınız? Herkes psikiyatrik sorunlarla çürüye ayrılıyor. Bu bir anlam taşımaz. Yalan söylersiniz, aklınızdan geçtiği gibi davranırsanız sizi çürüye ayırırlar. Nimmons tek bir sözü bile eklemedi ama tüm benliğinden sessiz bir kınama yayılıyordu. Kadın onun albatros saçlarına, sert görüntüsüne küçümseyerek baktı. Dudakları iğrenir gibi büküldü. Allah kahretsin, çekip gidin. Nimmons kalkarken mırıldandı. Gidiyorum, yalnız bir şey bilmenizi istiyorum. Neymiş? Dedi tükürür gibi. Hoşunuza gitsin veya gitmesin, katilleri yakalayanlar benim gibilerdir. Kocalarınızın intikamını yalnız benim gibiler alabilir. Kadının yüz hatları birkaç saniye boyunca kilitlendi, sonra çenesi titremeye başladı. Hıçkırıklarla sarsıldı. Nimmons topukları üzerinde döndü. Yakalayacağım onu, dedi. Kapının eşiğinde ellerini duvara vurdu. Dönmeden omuzlarının üzerinden seslendi. Tanrı adına size söz veriyorum. Kocanızı öldüren o çocuğunu yakalayacağım. Dışarıya çıktığında güneşin ışığı gözlerini kamaştırdı. Göz kapaklarının altında siyah noktacıklar dans ediyordu sanki. Birkaç saniye sendeledi, arabaya kadar sakince yürümeye çabaladı. Gözlerindeki ışık çemberleri usulca kadın yüzlerine dönüştü. Fanny Ferreira kahverengi saçlısı, Sophie Callahan sarışın olanı. Güçlü, akıllı ve saldırgan iki kadın. Kendisi gibi bir polisin kolları arasında tutamayacağı cinsten kadınlar. Elektrik direğine takılı, tıka basa dolu metal çöp kutusuna bir tekme savurdu. Sonra da içgüdüsel olarak çağrı cihazının kadranına baktı. Ekran yanıp sönüyordu. Adli tıp uzmanı otopsiyi tamamlamıştı.